Mısra-i Berceste.
Bugünkü şiir hakkında fikirlerimi soruyorsunuz. Şu arka planda gördüğünüz kitaplar kadar uzun konuşmak lazım bu mevzuda. Ama teessürî şekilde bunu birkaç cümle içine sokayım. Bugün bütün dünya bir buhran yaşamaktadır. Bu buhran İkinci Dünya Harbi ile değil de Birinci Dünya Harbi ile patlak veren buhran. Bütün ruh muazenelerinin alt üst olduğu ve beşeriyetin kendisine yeni inanış kutupları aramak yolunda çırpındığı devrin ifadesi buhran. Bu buhran eski nizamları o türlü alt üst etti ki bu en çok şiirde belli oldu, edebiyatta belli oldu, hatta resimde, heykelde, mimaride. İlk iş olarak nizam mefhumuna bir taarruz, bir ihtilal. Ne kafiye, ne vezin, ne ölçü, ne bir şey. Buradan Türk milletine düşen bir hisse var. Her şeyi en geç benimseme yolunda olduğumuz için buhranı da zaten zayıf giden edebiyatımızın bir neticesi olarak ondan çok sonra tattık. Bugün şiir diye memlekette hiçbir şey mevcut olma kani değilim. Bu için ne jandarması var, yani münekkidi, ne muayyen zümrelerde bir takım kriteriyumları, ölçüleri, hiçbir şey kalmamıştır. Yerinde bir tabirle ifade edeyim ki ancak ateş 40 dereceye çıkınca zihne hücum eden kabuslar veya mide gurultuları halinde bir takım cümleleri alt alta dizmeye şiir diyoruz. Her sahada bir kurtarıcı beklediğimiz gibi bu sahada da bir kurtarıcıya, bir büyük modele, her şeyi yerlerine vaz eden bir yol göstereceğe ihtiyacımız var. Netice itibariyle bugünkü Türk şiirini kutuplarını kaybetmiş, mihrakını zedelemiş ve büyük bir mihraka talip bir can çekişme halinde kabul edebiliriz. Fakat hayat elbette gelecektir. Elbette bu yolunda aydınlatıcıları zuhur edecektir.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mısra-i Berceste başladı. Hoş geldiniz. Bu hafta programımızı Necip Fazıl'ın TRT arşivinden alınan ses kaydıyla başladık. Yaşadığı dönemin edebiyatına damgasını vurmuş, çağdaşları başta olmak üzere birçok şairi etkilemiş Necip Fazıl'ın şiirle ilgili düşüncelerini, yani poetikasını anlayabilmek için şairin yaşadığı devrin şiirle ilgili durumunu da bilmek gerekiyor. Konuğumuz şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim, Necip Fazıl'ın TRT arşivinden alınan röportajında her sahada bir kurtarıcı beklediğimiz gibi bu sahada da bir kurtarıcıya, bir büyük modele, her şeyi yerli yerine vakfeden bir yol göstericiye ihtiyacımız var diyor şair. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı buhranlı yıllarda Necip Fazıl'ın fikir dünyasına, edebiyata yansıması nasıl olmuştur? Türk şiirinin mevcut durumu nasıldır?
Evet, bu Birinci Dünya Savaşı ve savaşla yaşanan değişim Necip Fazıl'ın hem şiir anlayışında hem bizatihi şiirinde merkez nokta, en önemli nokta diyebiliriz. Bu genellikle değerlendirmelerde gözden kaçar. Oysa Necip Fazıl buraya bakarak, bu noktaya bakarak pozisyon geliştirmiştir. Fakat biz Necip Fazıl'ın poetikasına geçmeden şöyle bir arka plan yapmamız lazım. Mesela biz Necip Fazıl'ın şimdi şiir anlayışını, teorisini, kavrayışını konuşacağız. Elimizde poetika başlıklı somut bir metin var. Bu metnin bir öncesi var. Ama sizin programa başlarken dinlettiğiniz kısa kayıtta da ifade edilen Birinci Dünya Savaşı'yla sanatın ve dolayısıyla şiirin köklü bir biçimde değişime uğradığı vurgusu var. Kısaca toparlamak gerekirse, mesela Poetika, Necip Fazıl'ın 1930'ların sonlarında çıkardığı bir dergi var, Ağaç Dergisi. Herkes Büyük Doğu'yla Necip Fazıl ismini özdeşleştirmiştir. Bu özdeşim de muhakkak ki doğru bir özdeşim. Çünkü Necip Fazıl hem dergi olarak hem günlük gazete olarak hem fikriyatımın adı diyerek Büyük Doğu'yu kitlelere mal etmiş. Fakat Büyük Doğu'dan önce yani Büyük Doğu kadar önemli olmasa bile Necip Fazıl'ın sanatçı kişiliğini ortaya koyduğu bir dergi daha var. Ağaç Dergisi. Bu dergi haftalık yayın yapan bir dergi. 16 veya 17 sayı çıkıyor. Necip Fazıl'ın poetikası bence Ağaç Dergisi'nde yazdığı baş yazılar var. Bu yazılarda telaffuz ettiği fikirlerle aşağı yukarı şekillenmiştir. Programın girişinde dinlediğimiz kayıtta ifadesini bulan "Birinci Dünya Savaşı her şeyi değiştirdi" cümlesi otomatik olarak beni Ağaç Dergisi'ne, oradaki bir yazısına götürüyor. 1936'da D grubu isimli bir resim grubu var. Bunların açtığı bir sergi var. Serginin açılış konuşmasını Necip Fazıl yapıyor. Bu konuşma Ağaç Dergisi'nde metin olarak yayınlanıyor. Bu Birinci Dünya Savaşı vurgusu o metinde benim dikkatimi çekmişti. Bu kayıt yanılmıyorsam Necip Fazıl'ın ömrünün son yıllarında veya son zamanlarında yapılmıştır. O yıllarda bile bu noktanın altını çiziyorsa bizim buraya ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Necip Fazıl o açış konuşmasında diyor ki Birinci Dünya Savaşı her şeyi değiştirdi. Mesela en başta devletleri değiştirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce imparatorluklar vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ulus devlete dönüştü. İşte toplum değişti, ekonomik yapı değişti, idari sistem değişti. Değişti. Sanat da değişti. Şiir de değişti. O zaman bizim bu yeni durum karşısında bu yeni durumu kavrayacak bir anlayış geliştirmemiz lazım. Necip Fazıl bunun altını çiziyor ve bence o kadar zeki bir adam ki okuyucusunu bile modern şair artık kendisi üretmek zorunda diyor. Ben şiirle uğraşıyorum, şiir yazdım, şiir kitabı çıkardım, işte şiir okuyucusu hazır, yok böyle bir şey diyor. Önceki klasik şiirin klasik okuyucusu yeni şiirin şiir okuyucusu değildir diyor. Modern sanatçı izleyicisini, izler çevresini, modern şair, şiir okuyucusunu yeni şiire, yeni anlayışa göre kendisi yeniden yetiştirmek zorundadır diyor. Necip Fazıl, dünya değişti, sanat değişti, şiir değişti, her şey değişti. O zaman buna göre pozisyon geliştirmemiz derken 1930'lu yıllarda bu sözü Birinci Dünya Savaşı vurgusunu yapan ilk kişi. Necip Fazıl'dan önce mesela bizim çok önemli şairlerimiz var ama onlarda böyle bir hassasiyet yok. Necip Fazıl'dan sonra da bu vurgu 50'li yıllarda ikinci yeniyle yapılıyor. Modern şiirin göstergesi diyebiliriz Birinci Dünya Savaşı vurgusuna. Necip Fazıl'a kadar bunun farkında olan bir insan olmaması, böyle bir anlayışın ortamı çekip çevirmemesi aslında ilginç. Necip Fazıl da bu doğrultuda şiirini, şiir anlayışını özellikle Ağaç Dergisi'nde yazdığı yazılarla bence somutlamıştır. Yani poetika aslında 30'ların sonlarında tamamlanmıştır diyebiliriz. Ama siz de biliyorsunuz poetika 1950'li yıllarda gün yüzüne çıkan bir metin. Necip Fazıl 1955'te bütün şiirlerini tek bir kitapta topluyor. Sonsuzluk Kervanı isimli bir kitap. Bu kitabın sonunda bu metne yer veriyor ilk defa. Çile biliyorsunuz şimdi Necip Fazıl'ın bütün şiirlerinin adı. Ama o zaman henüz Çile yok. Çile'nin yerine Sonsuzluk Kervanı var. Çile ilk defa 1962'de yayınlanıyor ve o metin burada da yer alıyor. 1962'den sonra Çile'nin her baskısında Necip Fazıl'ın şiir anlayışı, teorisi olarak bu metin kitabın sonunda yer alıyor. Her baskısında yer alıyor. Ama 50'li yıllarda gün yüzüne çıkmış olmasına rağmen bence programın girişinde dinlettiğiniz kayıtta mesela Necip Fazıl'ın yaşlılık döneminde, ömrünün sonlarında alınmış olmasına rağmen bu kayıt, bu Birinci Dünya Savaşı vurgusunu yapması, bunu da Ağaç Dergisi'nde yayınlanan bir metninde altını çize çize tekrarlaması modern şiirimizi, gerçek anlamda modern şiirimizi, o kopuş öngören modern şiirimizin için Necip Fazıl'la başlatmamız gerektiğini bir kez daha düşündürtüyor bize. Rastgele bir iş değil.
Yazılarınızda da sık sık bu konuya temas evet. ediyorsunuz. Modernizmin başlangıcı olarak Necip evet. Fazıl'ı. Evet, Necip Fazıl'ın poetikasının temelleri 1930'lu yıllarda çıkan evet. Ağaç dergisinde yayınlanan evet. makalelerle başladığını evet. ifade ettik. Poetika toplamda 14 bölümden oluşan evet. çok kapsamlı bir eser. Evet. Pek çok bölümü var, birbirleriyle bağlantılı unsurlardan oluşuyor. Poetika'nın birinci bölümünde en önemli kavram vecd.
Evet.
Bu kavramı biraz dinleyicilerimize açabilir misiniz?
Belirttiğiniz gibi 14 bölümden oluşuyor poetika. Son bölüm, sonuç bölümü. 13 bölümde kabul edebiliriz. Yani siz bir sistem kuruyorsunuz. Zaten poetika demek sistem kurmak demek. Şiire ilişkin bir sistem kurmak demek. Ve sonuçta da şiir böyle algılanmalı, böyle yazılmalı, şu kurallara dikkat edilmeli anlamında bir bütünlüklü yapı ortaya çıkarıyoruz. Fakat Necip Fazıl'ın poetikasını çözümlemeye geçmeden önce şu noktanın da altını çizmek lazım. Çünkü bu da bence önemli bir şey. Mesela biz poetika dediğimiz zaman genellikle şöyle bir şey anlıyoruz. Şiire ilişkin bir sistem kuruyoruz, bir kurallar manzumesi oluşturuyoruz ve buna göre şiir yazmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü şiir böyle olmalıdır. Biz burada kurallarını koyduk, burada da uygulamasını yapıyoruz. Böyle anlaşılıyor. Aslında bu algı yanlış da değil, doğru. Yani otomatik olarak böyle bir algıya yol açıyor poetika dediğimiz zaman. Ama Necip Fazıl poetikasını, şiirini aşağı yukarı tamamladıktan sonra yazmıştır. İlk önce ilkeleri koyuyor ortaya, sonra yazıyor değil. Tam tersine. Önce şiirini yazıyor, süreç içerisinde şiir anlayışı gelişiyor. Daha sonra bunları olabildiğince mükemmel, düzgün bir biçimde sistemleştiriyor veya formüle ediyor diyelim. Ben her zaman şiirin daha önceden konulmuş kurallarla yazılamayacağını düşünürüm. Çünkü şiir, özellikle de modern şiir, sizin daha öncesinden aldığınız kuralları bozar. Siz işe başlarsınız, işin içerisinde kuralın tam aksi bir istikamete de gidebilirsiniz. Bu açıdan bizim Necip Fazıl'ın poetikası hakkında konuşurken bu poetikanın 50'li yıllarda netleştiğini aklımızda tutmamız lazım. 50'li yıllarda da Necip Fazıl Sonsuzluk Kervanı başlığıyla hani bütün şiirlerini yayınlıyor. İlk üç kitabı 1932'de tamamlanıyor zaten. Daha sonra işte Çile ve Sakarya Türküsü aşamaları var. Bunları da içeren bir bütün ortaya çıkarıyor. Orada da benim şiir anlayışım, görüşüm budur anlamında bir metne yer veriyor. Ben şiir yazmaya başlamadan kuralları oluşturdum, buna göre şiir yazdım değil, yazdığı şiirin sonucu olarak değerlendirebileceğimiz bir metin ortaya çıkarıyor. Ve dediğiniz gibi poetikanın girişinde de şiir yazarken vecd kavramını esas almalı anlamında girişin en önemli kavramlarından birisi vecd. Şimdi biz günlük konuşmalarımızda vecd kelimesini pek kullanmıyoruz. Bugün itibariyle bu kelime dini literatüre özgü bir kelime gibi duruyor, öyle değil mi? Yani biz maçtan söz ederken örneğin veya otobüs beklerken sokakta günlük diyaloglar içerisinde bu kelimeye pek yer vermiyoruz. Bunun yerine biz işte coşku kelimesini kullanıyoruz. Aşırı heyecanlanmak kelimesini kullanıyoruz. Kendinden geçmek ifadesini kullanıyoruz. Fakat demek ki 50'li yılları düşündüğümüz zaman bu vecd kelimesi hayatın her alanında coşmayı, kendinden geçmeyi ifade eden bir kelime olarak demek ki kullanılıyormuş.
Yaygın bir kullanımı varmış.
Ama günümüze doğru geldikçe alan olarak daralmış ve dini literatürle sınırlanmış. Coşmak demek, şiir yazarken coşmak ne demek? Şöyle koymamız lazım meseleyi ortaya. Konsantre olmak, şiire yoğunlaşmak olarak anlayacağız vecd kavramını. Ben şiir yazarken yazdığım konuya öylesine yoğunlaşmalıyım ki ondan başka hiçbir şeye zihnimde yer olmamalı. Yani bütünüyle o konuya veya şiirin akışına yoğunlaşmak, dikkatimizi dağıtacak, bütün dış unsurlara kendimizi kapatmak. Öyle yoğunlaşacaksınız ki, hani böyle şeyler, sanal simülasyonlar var ya, adeta gerçekmiş duygusu yaratıyor. Yani öyle bir algı yaşayışı içerisinde olacaksınız. Mesela şiir yazarken şiire bu ölçüde yoğunlaş, kendini ver, dış dünyaya bütünüyle kendini kapat, hiçbir şey dikkatini dağıtmasın. Bütünüyle ona yoğunlaş, konsantre ol diyor Necip Fazıl. Ben bu düşüncelere modern şiirimizde son büyük usta olan İsmet Özel'de de rastladım. O şiir macerasını anlatırken ilk defa işte şiir yazmaya başladığı sıralarda yaşadığı zorluklardan veya nasıl yazdığını anlatırken şöyle bir şeyden bahsediyor. Kafamı bütünüyle o yazdığım konu dışındaki her şeyden boşaltmak, bütünüyle. Olağanüstü denilebilecek derecede bir konsantrasyon geliştirmek. Ama konu sizi nereye götürüyorsa konuyla birlikte oraya gitmek. Bu derecede, bu ölçüde kendinden geçmek. Fakat iş bittikten sonra, hani şiir tamamlandıktan sonra yazdıklarını aynı dikkatle, aynı hassasiyetle veya titizlikle denetlemek. Bunu da eğer bir şair aynı anda yapabiliyorsa, yani hem o yüksek konsantrasyonu sağlayabiliyorsa ve aynı ölçüde de denetim geliştirebiliyorsa, bu artık bu işin en mükemmel noktası diyebileceğimiz bir aşama. Ama eş birbirine koşut olarak gerçekleşmiyorsa bile bu işlemler, şiiri yazdıktan sonra aynı o zaman sertlikte diyeceğiz. Disipline etmek gerekiyor yazdıklarımızı. Yani hayallere dalıp gitmek değil şiir. Ben hayale daldım gittim, işte şunları şunları yazdım. Yok, hayır. Yani şiir eninde sonunda kuraldır İpek Hanım. Şimdi başlarken kurallar eşliğinde yazmak pek mümkün değil dedik ama eninde sonunda kuraldır. Bu da bir çelişki değildir. Yani çok usta bir şekilde, sistemli bir şekilde bu paradoksu işletmek gerekiyor.
Bir başka ifadeyle de şairin şiiri duyumsaması olarak da ifade edebiliriz vecd kavramını.
%100 katılıyorum size. Zaten Necip Fazıl'ın bir bütün olarak şiir anlayışıyla uyumlu bir ifade bu. Mesela belki biz süreç içerisinde, programın gelişimi içerisinde şiirde anlam meselesine nasıl bakıyor konusunu da şey yapabiliriz. Fikir bağırmamalı Necip Fazıl'a göre. Açık açık ifade edilmemeli. Duyumsanmalı. Duyumsama kelimesi de bizi otomatik olarak işte şiirde müzik, Haşim gibi konulara götürecek.
Evet. Bir şiir arası verelim efendim şimdi.
Sayıklama. Kedim ayak ucumu büzülmüş uyumakta. İplik iplik sarıyor sükutu bir yumakta. Hırıl hırıl, hırıl hırıl. Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece. Dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce. Fırıl fırıl, fırıl fırıl. Söndürün lambaları, uzaklara gideyim. Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim. Pırıl pırıl, pırıl pırıl. Sussun, sussun uzakta ölümümü ağlayan. Gencim, ölmem, arzular kanımda bir çağlayan. Şırıl şırıl, şırıl şırıl. Ne olurdu bir kadın elleri avucumda. Bahsetse yaşamanın tadından başucumda. Mırıl mırıl, mırıl.
Sayın Özbahçe, Necip Fazıl'ın 1927 yılına ait olan Sayıklama şiirini dinledik. Bu şiiri Necip Fazıl, Ahmet Haşim'e ithaf etmiştir.
Evet.
Şiiri kısaca değerlendirmenizi rica edeceğiz efendim.
Bu sayıklama şiirini okuduğumuzda aslında Necip Fazıl'ın yazmak istediği şiirin motamot birebir örneğiyle karşılaşıyoruz. Tekrar tekrar okunabilecek, tekrar tekrar bu programımızda olduğu gibi dinlenebilecek güzellikte bir şiir sayıklama. Ve bunun Ahmet Haşim'e ithaf edilmesi de ayrı bir güzellik. Ben mesela sayıklamayı baştan sona Necip Fazıl'ın önerdiği vecd kavramı doğrultusunda veya bağlamında yoğunlaşarak, şiire konsantrasyon geliştirerek okuduğumuzda şu cümleyi kuracağımızı zannediyorum. Yani Haşim aslında böyle bir şiir yazmak istiyordu. Necip Fazıl aslında böyle bir şiir yazmak istiyordu. Mesela biz buna Yahya Kemal'i de ekleyebiliriz. Yahya Kemal aslında böyle bir şiir yazmak istiyordu. Şimdi mesela Haşim ne diyordu? Müzikten ibarettir şiir veya sihirli bir şarkıdır. Veya işte şiirde anlam aramak çok güzel öten, işte çok serin, harika yaz gecelerini o eşsiz müziğiyle renklendiren, canlandıran bir kuşu, küçücük kuşu, hakir kuş diyordu herhalde.
Evet.
Eti için, etini yemek için öldürmeye benzer diyordu. Bu şiirde, sayıklamada hem müzik var, hem kelimelerin birbirleriyle mükemmel uyumu var.
Bir ahenk söz konusu.
Hem bir anlam var ama. Yani bu şiirin arkasında mesela somut bir insan var ve bu insanın ifade etmek istediği bir derdi var. Diyor ki ben şunu şunu şunu şunu istiyorum. Ama bunu öyle bir söylüyor ki bir başka kişi bu şekilde söyleyemez. Bunun için zaten işte her şiir her şair tarafından yazılamıyor. Sadece ona özgü oluyor. Ama müzikle anlamın uyumuna bakarak yani Necip Fazıl'ın, Yahya Kemal'in, hatta belli bir ölçüde Haşim'in yazmak istediği şiir örneği olarak algılayabiliriz sayıklamayı diye düşünüyorum.
Efendim, Necip Fazıl'ın poetikası Ahmet Haşim'in poetikasında olduğu gibi bir tepki poetikası değil. Aslına
evet.
Bakarsak bir sanat akımı, birilerine karşı olmak için yazılmamış, sadece sanat görüşünü ortaya koymak için, ifade etmek için yazılmış, bu bakış açısıyla şiiri ele almış. Bu noktadan hareket edersek Necip Fazıl'ın poetikasını Ahmet Haşim'in poetikasıyla karşılaşmanızı isteyeceğiz. Benzerlikler ve farklılıklar var mı sizce?
Yorumunuz ve tespitiniz çok güzel. Tepki poetikası değil Necip Fazıl'ın poetikası. Haşim'in poetikası belki tepki kelimesi biraz sert bir eleştiri olarak düşünülebilir. Ama bir savunma poetikası, Haşim'in poetikası. Haşim bir şiir yayınlıyor. Bir günün sonunda Arzu.
Bu şiir hatırlayacaktır.
Evet, hatırlayacaklardır. Önceki programlarımızda bunu işledik. Okuyucudan tepki alıyor. O kadar ki günlük gazetelerde mizah dergilerinde bile eleştiri konusu oluyor. Bunun üzerine Haşim de güzel kardeşim şiir şu demektir, şu demektir, şu değildir, şu değildir anlamında kendi şiir anlayışını ortaya koymaktan ziyade savunan ve piyasanın şiir anlayışını eleştiren bir metin üretiyor. Bu ürettiği metine de biz Türk şiirinde ilk poetika diyoruz. Çünkü yaptığı iş bir poetika metni ortaya koymak. Ama Necip Fazıl poetika başlığı atarak, şiiri böyle parçalarına, unsurlarına ayırarak, şu başlıklandırarak, adeta bir sistem kurmak istercesine baştan sona tasarlayarak üretilmiş ilk metin. Hatta bugüne kadar tek metin Necip Fazıl'ın poetikası. Garip poetikasından da, ikinci yeni poetikasından da söz edebiliriz biz ama hiçbirisinde Necip Fazıl gibi bir poetika üretmek üzere masaya oturmak söz konusu değil. Ya biz poetika diyebileceğimiz bir yazıyı çekip alıyoruz ve poetika olarak o yazı üzerinde konuşuyoruz. Veya işte Haşim'de olduğu gibi belirli bir anlayışı savunmak için üretilmiş bir metni poetika olarak algılıyoruz. Ama Necip Fazıl bağımsız bir şekilde poetika yazmıştır. Yazdığı poetikada da tabii ki kendi şiirinde de Haşim'den etkiler vardır. En başta gelen etki bu sayıklama şiiri çerçevesinde ifade ettiğimiz müzik. Mesela Haşim şiir eşittir müzik anlamında bir matematiksel formül koyuyor ortaya. Bu derece indirgemek hiç kuşkusuz doğru değil. Ama yani meseleyi anlaşılır kılmak için böyle bir formülasyon yapabiliriz. Haşim konusunda hangi ölçüde sert, keskin, hatta tartışmasız bir ön kabul geliştiriyorsa şiir eşittir müzik anlamında, aynı ölçüde anlama karşı çıkıyor. Öyle değil mi? Yani şiirde anlam önemli değildir diyor. Hatta öyle bir şey ki anlam boşlukları falan olursa diyor, o da önemli değildir diyor. Yani müziğin lezzeti, o ahengin şarkı diyordu, işte ondan aldığımız zevk o anlam açıklığını kapatır diyor. Necip Fazıl da sihirli keman diyor. Onda Poetika metninde böyle bir şey var. Yani şiir sihirli keman olunca, Haşim de o kuşu kanaryası için sihrengiz diyordu mesela, büyülü diyordu o şarkıya. Bir şey var, paralellik veya bütünlük var. Ama Necip Fazıl'da anlam da var. Veya Necip Fazıl anlam konusuna Ahmet Haşim kadar keskin bir biçimde karşı çıkmıyor. En azından bir denge, koşutluk gözetiyor. Bu yönüyle Haşim'den ayrılıyor. Ama Haşim nasıl ki işte sihrengiz, büyülü bir şarkı diyor şiir için, Necip Fazıl da sihirli keman ifadesini kullanıyor. Müzik konusunda büyük ölçüde anlayışları
benzer
çok yakın. Evet. Anlamla Necip Fazıl birazcık farklılaşıyor.
Evet. Sayın Özbahçe, bu haftalık süremizin sonuna geldik ama Necip Fazıl'ın poetikasına dair daha söyleyeceğimiz çok, evet, söz var. Önümüzdeki haftalarda devam edelim İnşallah. İstiyoruz bu konuya. Değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.